Ayrım 19.
Utrecht Anlaşması'nı ve Avusturya söz konusu olduğunda da Aix-la-Chapelle Anlaşması'nı değiştirmek artık belirgin bir biçimde mümkün görünüyordu. Böyle bir şeyin olmayışının sebebi İngiliz-Prusya karmasının üç hayati yönden üstün kalmasıydı. Liderlik, mali açıdan dayanma gücü ve ordu donanma gücü bilgi ve becerisi. Frederick'in Prusya'nın tüm gücünü zafer arayışı için seferber ederken gösterdiği başarı ve muharebe meydanındaki liderlik yeteneği konusunda kuşkuya yer yoktur. Ancak asıl başarı belki de Pitt'e aittir. Pitt ne de olsa mutlakiyetçi bir kralı değil, alıngan ve kıskanç meslektaşlarını, duyguları sıkça değişen bir halkı ve o zaman için yeni olan bir kralı ustaca çekip çevirmek ve bununla eş zamanlı olarak yeterli bir yüksek strateji yürütmek zorunda olan politikacılardan biriydi yalnızca. Ve bu yeterliğin derecesi bir tek ele geçirilen Şeker Adaları ya da Fransa destekli yerel yöneticilerin devrilmesiyle ölçülemezdi. Çünkü sömürgelerde elde edilen bu tür kazançlar ne kadar değerli olsalar da, düşman Hanover'i işgal edip Prusya'yı saf dışı bırakırsa ancak geçici kazançlar olurlardı. Kesin bir zafere giden yol, Pitt'in de yavaş yavaş kavradığı gibi gözde deniz stratejisini bir kara stratejisiyle tamamlamak. Frederick'in kendi kuvvetlerine büyük ölçüde para yardımı sağlamak ve Hanover'i korumak. Fransızları da engellemeye yardım etmek üzere Almanya'da oldukça büyük bir gözetleme ordusunun giderlerini karşılamaktan geçiyordu. Ama bu tür bir politikanın kendisi de yıllar süren yıpratıcı bir savaşta ayakta kalabilmek için yeterli mali kaynakların olmasına sıkı sıkıya bağlıydı. Frederick ile vergi görevlileri Prusya'ya para getirecek her yolu kullanıyorlardı ama Prusya'nın kapasitesi bu mücadelenin en yoğun döneminde savaş hattında 120 gemi bulunduran Alman paralı askerleri de içinde olmak üzere 200 bin askere ücret ödemek durumunda olan ve aynı zamanda Prusya'ya para yardımında bulunan İngiltere'nin kapasitesi yanında sönük kalıyordu. Aslında 7 yıl savaşı İngiliz maliyesine 160 milyon sterlinden fazlaya patlamış, bunun 60 milyonu %37 para piyasalarından bulunmuştu. Ulusal borçlardaki bu yeni ve büyük artış Pitt'in meslektaşlarını telaşlandırıp onun 1761'deki iktidardan düşmesine yardımcı oldu. Ama ülkenin deniz aşırı ticareti gene de her yıl arttı ve daha büyük oranlarda gümrük geliri ve zenginlik getirdi. İşte bu karın güce dönüştürülmesini ve İngiliz deniz gücünün söz gelişi Batı Hint adalarında ulusal kazanç yolunda kullanılmasını gösteren mükemmel bir örnekti. İngiltere'nin Prusya elçisine şöyle söyleniyordu. Biz asker olmaktan önce tüccar olmalıyız. Ticaret ve deniz gücü birbirlerine bağımlıdırlar ve bu ülkenin gerçek kaynaklarını oluşturan zenginliği ticaretine dayanmaktadır. Buna karşı çarpışan öbür devletlerin hepsinin ekonomileri bu savaştan büyük zarar görüyor ve Fransa'nın kendi içinde bile Bakan Choiseul şunu üzüntüyle kabullenmek zorunda kalıyordu. Avrupa'nın şimdiki durumu içinde kıta üzerindeki güç dengesini belirleyecek olan sömürgeler, ticaret ve bunun bir sonucu olarak deniz gücüdür. Avusturya hanedanı, Rusya, Prusya kralı ancak ikinci sınıf güçlerdir. Ticaretçi güçlerden yardım görmeden savaşa giremeyen başkalarının hepsi gibi. İngiliz-Prusya ittifakının hiç değilse ilk başlardaki tersliklerden sonra kara ve deniz üzerinde sergilediği bilgi ve beceri aşağıda gösterildiği gibi ortaya çıkmıştır. Denizde Anson'un yönetimindeki koca bir krallık donanması hiç durmadan Fransa'nın Atlantik'teki limanlarına abluka uyguladı. Bu donanma tavlını düşmana kapatacak ve Akdeniz'de üstünlüğü yeniden kazanacak kuvvet fazlasına da sahipti. Filo eylemleri yapıldığında Cartagena'da Lagos açığında ve Hawke'un fırtınadan hırpalanmasına rağmen Conflans'ın filosunu eşsiz bir biçimde Kobo körfezine sürmesi sırasında İngiliz denizciliğinin üstünlüğü tekrar tekrar ortaya çıktı. Dahası her türlü hava koşulunda sürdürülen ve filonun ihtiyaçlarının kapsamlı bir erzak ve malzeme sağlama sistemiyle karşılandığı, bu abluka politikası Fransa'nın deniz ticaretinin büyük bir bölümünü boğmak ve böylece İngiltere'nin ticaret ve toprak güvenliğini korumakla kalmamış, Fransızların Batı Hint adalarına, Kanada'ya ve Hindistan'a yeterli takviye kuvvetleri göndermesini de engellemiştir. Annus Mirabilis, Harikalar Yılı, çevirenin notu. Olan 1759'da Fransız sömürgeleri dünyanın her yerinde İngilizlerin eline düşüyor. Bu da İngiliz-Alman askerlerinin Mendon'da iki Fransız ordusuna karşı kazandıkları oldukça büyük zaferi bir güzel tamamlıyordu. İspanya 1762'de aptallık edip savaşa girince aynı şey onun Karayip ve Filipinler'deki sömürgelerinin başına da geldi. Bu arada Brandenburg Hanedanı da kendi payına düşen mucizeler yaşamış ve Frederick, Rosbach, Leutene savaşlarında sırayla bir Fransız ve Avusturya ordusunu perişan etmekle kalmamış, bu iki ulusun Kuzey Almanya'ya girme heveslerini de köreltmiştir. Frederick, Avusturyalıları 1760'da Liegnitz ve Torpau'da tekrar yakalayınca Viyana hemen hemen iflas etti. Bununla birlikte bu savaşların büyük giderleri yüzünden Prusya'nın gücü yavaş yavaş eriyor, yalnızca 1759'da 60 bin asker ölmüştü. Ve Rus düşmanlar çok daha müthiş olduklarını ortaya koyuyorlardı. Bu kısmen Çariçe Elizabeth'in Frederick'e duyduğu nefretten ama en çok da Rus ordusuyla olan her karşılaşmanın son derece kanlı geçmesindendi. Ancak savaştaki öbür taraflarda bu hızlı temponun etkisini hissettikleri ve Fransa'da artık barışa yatkın görünen İngiliz yönetimiyle uzlaşma hevesinde olduğu için Prusya Elizabeth'in 1762'deki ölümüyle kurtuluncaya kadar Avusturyalıları ve Rusları uzakta tutma gücünü kendinde bulmayı sürdürmüştür. Bundan ve yeni Çar Petro'nun hızla savaştan çekilmesinden sonra ne Avusturya ne Fransa savaş öncesindeki statüye dönmeyi temel alan bir barış antlaşmasından daha iyisini bekleyecek durumda değillerdi. Bu da aslında Prusya'yı devirmeyi amaçlamış olanlar için bir yenilgiydi. 1762-1763 anlaşmalarından belirgin olarak kazançlı çıkan bir taraf varsa gene Büyük Britanya idi. Eline geçirdiği çeşitli toprak parçalarını Fransa ve İspanya'ya geri verdikten sonra bile Batı Hint adalarında ve Batı Afrika'da ilerlemeler kaydetmiş, Hindistan'daki Fransız nüfuzunu hemen tümüyle silmiş ve en önemlisi de artık Kuzey Amerika anakarasının büyük bölümünde egemen duruma gelmişti. Böylece İngiltere, Avrupa devletlerinin uğrunda kıyasıya savaş verdikleri Loren'i, Silezya'yı ve öbür bölgeleri büyüklüğü ve zenginlik potansiyeliyle kat kat geçen topraklara ulaşır hale gelmişti. Buna ek olarak Fransa'nın Avrupa içindeki diplomatik ve askeri emellerinin dizginlenmesine yardımcı olmuş ve bu yolla genel güç dengesini korumuştur. Buna karşılık Fransa yalnızca deniz aşırı yerlerde korkunç bir yenilgiye uğramamış, 1748'den farklı olarak Avrupa'da da başarısız olmuştu. Gerçekten de Fransa'nın donuk askeri performansı, ağırlık merkezinin Batı Avrupa'dan doğuya kaydığı izlenimini veriyor ve bu, Polonya'nın 1772'deki ilk bölünmesi sırasında Fransız isteklerinin genel olarak dikkate alınmayışıyla da doğrulanıyordu. Bütün bunlar Avrupa dışındaki üstünlüklerinden mutluluk duyan ve Avrupa'da bir takım yükümlülüklerin içine çekilmeye hevesli olmayan İngiliz çevrelerinin pek işine gelmiştir. Savaşların kazanılması 1763-1815. İngiltere, Fransa mücadelesinin ikinci aşamasından önce yaşanan 10 yılı bir hayli aşkın soluk alma dönemi, İngiltere'nin bahtının nasıl tümden döneceğini gösteren ancak bir iki ipucu verdi. 7 yıl savaşı büyük güçlerin vergi koyma kapasitelerini ve toplumsal dokularını öylesine zorlamıştı ki, çoğu lider cüretli bir dış politikaya olumsuz bakıyordu. İç gözlem ve reform en yaygın uygulamalar olarak görünmekteydi. Savaşın Prusya'ya olan maliyeti yüzünden 180 bin askerle birlikte yarım milyon ölü. Çok sarsılan Frederick artık daha sakin bir hayat istiyordu. 300 bin asker kaybetmiş olmasına rağmen Habsburg İmparatorluğu'nun ordusu kendi adına pek başarısız olmamıştı. Ama topluca ele alındığında yönetim sisteminin yerel kızgınlıklara, özellikle de Macarlar arasında, yol açacak ve Maria Teresa'nın bakanlarının kafasını meşgul edecek değişikliklere ihtiyacı olduğu açıktı. Rusya'da ise 2. Katerina yasal ve idari reformlarla uğraşıp sonra da Pugaçev ayaklanmasını 1773-1775 bastırmak zorunda kalmıştı. Bu durum Rusların güneye doğru daha da yayılmasını ve Polonya'nın bağımsızlığını azaltmak için çevrilen dolapları engellemedi. Ancak bunlar gene de yerel sorunlar olarak sınıflandırılabilir ve 7 yıl savaşı boyunca güçleri uğraştırmış olan Avrupa çapındaki birleşimlerden tümüyle ayrı sayılabilirdi. Batılı monarşilerle olan bağlar artık daha az önem taşıyordu. İngiltere ve Fransa'da da ülke içi konular baş köşeyi tutuyordu. Her iki ülkede de ulusal borçlardaki korkunç artış yeni gelir kaynakları ve idari reform arayışları doğurdu. Bu da 3. George ve muhalefet Fransa'da da krallık ile parlament arasında zaten bozuk olan ilişkileri daha da bozdu. Bu uğraşlar İngiltere'nin Avrupa'daki dış politikasına ister istemez Pitt döneminde olduğundan daha gelişigüzel, daha iç gözleme dayalı bir nitelik kazandırdı. Bu eğilim vergiler dolayısıyla Amerika'daki sömürgecilerle giderek şiddetlenen kavga ile ticaret ve gemicilik yasasının yürürlüğe konulması yüzünden artmıştır. Oysa Fransız cephesinde ülke içi kaygılar dış politika konularını bu kadar tümden gölgede bırakmamıştı. Nitekim 1763 yenilgisinin acısını çeken Choiseul ile onun ardından gelenler Fransa'nın gelecekteki konumunu güçlendirmek üzere önlemler aldılar. Tasarruf yapma ihtiyacı zorunlu olduğu halde Fransa donanması sürekli olarak takviye edildi ve İspanya ile olan aile sözleşmesi derinleştirildi. 15. Louis'nin Choiseul'ün 1770'te Falkland Adaları yüzünden çıkan çatışmada İngiltere karşısında İspanya'yı kuvvetle yüreklendirmesini uygun görmediği doğrudur. Çünkü o noktada bir büyük güç savaşı mali açıdan yıkım getirirdi. Bununla birlikte Fransız politikası açıkça İngiliz aleyhtarı olma ve İngiltere'nin deniz aşırı bölgelerde karşılaşabileceği her türlü sıkıntıdan yarar sağlama kararlılığını sürdürdü. Tüm bunların bir sonucu olarak Londra'nın Amerikan sömürgecileriyle olan kavgası açık savaşa dönüştüğü zaman İngiltere pek çok bakımdan 1739 ya da 1756'dakine göre çok daha zayıf durumdaydı. Bu büyük ölçüde kişiliklerden kaynaklanıyordu. Ne North, ne Shelburne, ne de öbür politikacıların hiçbiri ulusu sürükleyecek liderlik gücüne sahip ve tutarlı bir yüksek stratejiyi oluşturacak gibi değillerdi. 3. George'un kendi müdahaleleriyle ve Amerikalı sömürgecilerin davalarının yararları konusunda çıkan şiddetli tartışmayla alevlenen politik hizipleşme ulusu bölmüştü. Üstelik İngiliz gücünün ikiz destekleri ekonomi ve donanma bu yıllarda aşınmaya uğramıştı. 7 yıl savaşı sırasındaki hızlı gelişme döneminin ardından durgunluk gösteren ihracat 1770'ler boyunca tam bir gerileme gösterdi. Bunun da sebebi kısmen sömürgecilerin boykotu, daha sonraları da Fransa, İspanya ve Hollanda ile şiddetlenen çatışmaydı. Krallık donanması 15 yıllık barış sırasında düzenli olarak zayıflamıştı. Kimi sancak subayları da savaş hattındaki gemilerin yapımı için kullanılan kereste kadar deneyimsizdiler. Fransa 1778'de savaşa girince yakın abluka stratejisini terk etme kararı, İngiliz gemilerinin yıpranmasını engelleyebilirdi ama sonuç deniz egemenliğinden vazgeçilmesi oldu. Cebeli Tarık'a Batı Hint adalarına ve Kuzey Amerika kıyısına yapılan kurtarma seferleri, Fransa kıyısı açıklarındaki batı yollarının etkili denetiminin yerine geçecek şeyler değildi. Çünkü bunların denetimi zaten bu uzak harekat alanlarına düşman filolarının gönderilmesinin de engellenmesi demek olurdu. Krallık donanması Rodney'nin Sens'teki zaferi, Hov'unda 1782'de Cebeli Tarık'ı kurtarmasıyla yeniden güçlenip egemenliğini yeniden ortaya koyduğunda Amerika'daki savaş hemen hemen sona ermişti. Ama donanma daha iyi donanımlı olup ulusun da başında daha iyi önderler olsaydı bile 1776-1783 mücadelesi İngiltere'nin 18. yüzyılda yaptığı savaşların hiçbirinde bulunmayan iki stratejik sorun taşıyordu. Bunlardan ilki şuydu ki Amerikan isyanı yayılınca bu isyanın bastırılması İngiliz kuvvetlerinin ana yurtlarındaki üslerinden 3000 mil uzaklıkta geniş çaplı bir kara savaşı yapmalarını gerektirecekti. Londra'nın baştaki umutlarının aksine deniz gücü üstünlüğü tek başına büyük ölçüde kendilerine yeterli olan sömürgecileri dize getiremezdi. Ancak bu üstünlüğün Avrupa'dan akacak silah ve asker sayısını azaltabileceği açıktı. Amerika'nın doğu topraklarının tümünü fethetmek ve bunları elde tutmak, değil İngilizlerin 1770'li yıllarda kumanda ettiği askerler, Napolyon'un büyük ordusu için bile zor bir görev olabilirdi. İşe karışan uzaklık konusu ve bunun sonucunda ulaştırmada meydana gelen gecikme, savaşın Londra'dan hatta New York'tan stratejik yönetimini engellemekle kalmadı, lojistik sorununu da ağırlaştırdı. Amerika'daki İngiliz kuvvetlerinin ihtiyacı olan her çörek, adam ve kurşun okyanusun 3000 mil ötesinden taşınmak zorunda kaldı. İngiliz Savaş Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmalarına rağmen gemiyle taşıma işindeki yetersizlikler ihtiyaçların sağlanmasındaki güçlükler çok fazlaydı. Ayrıca sömürgeci toplum öylesine merkezileşmemişti ki, bir kentin ya da büyük kasabanın ele geçirilmesi çok az anlam taşıyordu. Ancak düzenli askerler söz konusu olan toprağı işgal altında tutarken İngiliz otoritesi sağlanabiliyordu. Bu askerler ne zaman çekilseler, asiler yeniden kralın bendelerine üstünlük sağlıyorlardı. Eğer Fransız Kanadası'nın 20 yıl önceki fethi, sömürgecilerden gelen önemli desteğin yanı sıra 50 bin İngiliz askeri gerektirmişse, imparatorluk egemenliğini yeniden kabul ettirmek için şimdi kaç tanesi gerekiyordu? 150 bin, belki de 250 bin mi? Bir tarihçi belki de diyor, İngiliz otoritesini Amerika'da yeniden kurmak, ne kadar kusursuzca kullanılırsa kullanılsın, çözümü askeri araçları aşan bir sorundu. Yüksek strateji alanında önceden görülmeyen ikinci zorluk ise, İngiltere'nin Fransızların dikkatini dağıtacak Avrupalı ortaklarının yardımı olmadan tek başına dövüşmesiydi. Bu tabii büyük ölçüde askeri değil, diplomatik bir konuydu. İngilizler 1762'den sonra Prusya'dan kopmalarının İspanya önünde takındıkları küstah tavrın, Danimarka ve Hollanda Cumhuriyeti gibi tarafsız güçlerin gemi taşımacılığı karşısındaki kaba davranışlarının ve Rus desteği sağlamadaki başarısızlıklarının bedelini ödüyorlardı. Böylece İngiltere Avrupa üzerinde dostu kalmadığını gördüğü gibi 1780'e gelindiğinde karşısında kendisine kuşkuyla bakan bir silahlı tarafsızlık ittifakı Rusya, Danimarka, Portekiz ile düşman bir Hollanda Cumhuriyeti buldu. Bu arada zaten Amerikalı isyancılar ve Fransız İspanyol filolarıyla uğraşırken aşırı genişleme göstermişti. Ancak işin içine İngilizlerin diplomatik becerisizliğinden başka şeyler de karışmaktadır. Yukarıda işaret edildiği gibi 1760'lı ve 1770'li yıllarda doğulu monarşilerin çıkarları bir ölçüde batılı monarşilerin çıkarlarından ayrılmış ve Polonya'nın geleceği, Bavyera'nın taht sorunu ve Türklerle ilişkiler üzerinde yoğunlaşmıştı. 14. Louis dönemindeki gibi Avrupa'nın hakimi olmaya kararlı bir Fransa olsa bu tür bir ayrılık mümkün olmayabilirdi. Ancak Fransa ordusunun 7 yıl savaşından sonraki nispi gerilemesi ve Fransa'nın doğuda politik bir bağlantısının bulunmayışı yüzünden, İngiltere'nin Fransa'nın planlarına ilişkin olarak taşıdığı kaygı eski müttefiklerince paylaşılmıyordu. İkinci Katerina yönetimi altındaki Ruslar herhalde bunların arasında İngiltere'ye en çok yakınlık gösteren ulustu. Ancak onlar bile İngiltere'nin tümden saf dışı bırakılması yolunda gerçek bir ihtimal belirmedikçe müdahalede bulunmayacaklardı. Son olarak da önemli bir gerçek Fransa'nın ilk kez Choiseul'ün daha önceki düşüncelerini benimsemiş olması ve Hanover'e saldırmak ya da Hollandalılara zorbalık etmek gibi bir isteğe karşı koymasıydı. İngiltere ile olan savaş yalnızca deniz aşırı bölgelerde yürütülecek ve böylece geleneksel İngiliz stratejisinin kara kanadı deniz kanadından koparılacaktı. Fransızlar ilk kez olmak üzere kaynaklarını bir donanma ve sömürge savaşı üzerine yoğunlaştıracaklardı. Elde edilen sonuçlar müthişti ve İngiliz tecrit politikası yanlılarının, kara üzerindeki müttefiklerin ve kara savaşlarının yükünün taşınmadığı böyle bir mücadelenin bu ada devleti için en iyisi olduğu yolundaki görüşlerini de tümden boşa çıkardı. 7 yıl savaşı sırasında Fransız donanmasına yılda yalnızca 30 milyon livre ayrılmıştı. Bu miktar Fransız ordusuna ayrılanın 1/4, krallık donanmasına her yıl verilenin ise ancak 1/5'iydi. 1770'lerin ortasından başlayarak Fransızların donanma bütçesi düzenli olarak büyüme gösterdi. 1780'de toplam 150 milyon livreydi. 1782'de de 200 milyon livre gibi şaşırtıcı bir rakama yükselmişti. Savaşa girdiğinde Fransa'nın savaş hattında 52 gemisi vardı ve bunların çoğu İngiliz savaş gemilerinden daha büyüktü. Bu sayı çok geçmeden 66'ya çıktı. Buna savaş hattındaki 58 gemilik İspanyol filosu ve 1780'de 20 gemiden fazla olmayan Hollanda donanması da eklenebilir. Krallık donanması deniz gücü bakımından tek tek bütün rakiplerinden üstün olmayı sürdürdü. 1778'de savaş hattında 66, 1779'da 90 gemisi vardı. Ama artık çoğu kez sayısal açıdan geri kalıyordu. 1779'da Manş denetimini bile kaybetti. Bir Fransız İspanyol istilası ihtimali belirdi. 1781'de Greyus ve de Gracia'nın filolarının CSPAK'daki karşılaşmaları sırasında Fransızların sayısal üstünlüğü yüzünden İngilizler yaklaşamadılar. Bu da Cornwallis'in Yorktown'da teslim olmasına yol açtı ve Amerikan Savaşı'na da gerçekten son verdi. Krallık donanmasının büyüklüğünün arttığı, düşmanlarınınkinin azaldığı zaman bile 1782'de Fransa'nın savaş hattındaki 73, İspanya'nın 54 ve Hollanda Cumhuriyeti'nin 19 gemisine karşı İngiltere'nin 94 gemisi vardı. Aradaki fark gene de gerekli olan tüm görevlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılamayacak kadar ufaktı. Kuzey Atlantik konvoylarını korumak, aralıklı olarak Cebel Tarık'ı kurtarmak, Baltık çıkışını gözetlemek, Hint Okyanusu'na filo göndermek ve Karayipler'deki askeri harekata destek vermek, İngiliz deniz gücü eski savaşlardaki gibi ezici değil, geçici ve bölgeseldi. Fransız ordusunun Avrupa'da savaşmıyor olması İngilizlerin talihsiz durumuyla yakından ilgiliydi. Şurası da bir gerçektir ki, 1782'ye gelindiğinde böylesine büyük bir donanmaya sahip olmanın verdiği mali külfet, Fransız ekonomisini zorluyor ve bir miktar tasarrufu gerekli kılıyordu. Denizcilik malzemelerini bulmak daha zorlaşmış, gemici kıtlığı daha da ciddi bir hal almıştı. Bunlara ek olarak kimi Fransız bakanlar savaşın dikkatleri ve mali kaynakları gereksiz yere Avrupa dışındaki bölgelere çekmesinden ve böylece Fransa'nın Avrupa'da bir rol oynamasını imkansız hale getirmesinden korkuyorlardı. Bu politik hesap buna paralel olarak da İngilizlerin ve Amerikalıların yakında görüş ayrılıklarını giderecekleri korkusu, Paris'te savaşa gecikmeden bir son verilmesi isteğini doğurdu. Ekonomik açıdan Hollandalı ve İspanyol müttefikleri de onlar kadar kötü durumdaydılar. Bununla birlikte İngiltere'nin mali yönden daha dayanıklı olması, 1782'den sonra ihracatta belirgin artış ve krallık donanmasındaki sürekli düzelme, artık ne yenilgiyi zafere döndürebilir ne de Amerika'nın kaybedildiği açıkça ortada olduğuna göre ülke içindeki hizipleri savaşa destek vermeye razı etmeye yetebilirdi. Gerçi İngiltere'nin 1783 Versailles Barışı sırasında verdiği ödünler, Minorca, Florida, Tobago, hiç de imparatorluğun 1763'te elde ettiği büyük kazançların tersine dönmesi gibi değildi. Ama Fransızlar bağımsız bir Birleşik Devletler'in kurulmuş olmasından ve İngiltere'nin dünya üzerindeki konumuna indirilen darbeden bir hayli memnun olduklarını ilan edebiliyorlardı. Paris'in bakış açısından 7 yıl savaşıyla bozulan stratejik denge makul bir ölçüde yeniden sağlanmıştı, çok büyük bir bedel karşılığında olsa bile. Buna karşılık Doğu Avrupa'daki stratejik dengeler 3 büyük krallığın 1763'ü izleyen 10 yıllar sırasında çevirdikleri manevralarla fazlaca bozulmuş değildi. Bu esas olarak aradaki ilişkinin bir üçgen niteliğini taşımasından geliyordu. Ne Berlin ne özellikle Viyana, ne de hatta daha iddiacı olan Rusya. Öbür ikisini kendisine düşman bir ittifaka itmek ya da 7 yıl savaşı boyutlarında bir çarpışmaya karışmak istemiyordu.